hakkında. Bismihi ve immin şeyin illa yüsebbihu bihamdi. 25. sözün 1. şuresinin 1. şuanın 5. noktasının makamı zem ve zecri misallerinden olan bir tek ayetin mucizane 6 tarzda gıybetten tenfir etmesi, gıybetten nefret kerana uzaklaştırması, Kur'an'ın nazarında gıybet ne kadar şe'ni bir şey olduğunu tamamıyla gösterdiğinden başka beyana ihtiyaç bırakmamış. Evet, Kur'an'ın beyanından sonra beyan olamaz. İhtiyaç da yoktur. İşte اَيُّحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتَ ayetinde 6 derece zemmi zemmeder. Ayet-i kerimesi yani bir kardeşiniz, ölmüş bir kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? Yani nasıl hoşlanır? Şeklinde bir ifade. Aya sormak manasına. Ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? Gıybeti ayet-i kerime böyle tarif ediyor. Gıybet nedir? Ölü kardeşinin etini yemek gibidir. Şimdi bunu açacak. Fakat şurada özellikle ifade edelim. Sonlara doğru geliyor ama biz başta onu okumuş olalım. Önce gıybetin bir tarifini yapacak. Gıybet nedir? Nedir? Gıybetin tarifini yapıyor. Gıybet, gıyaptan geliyor. Onu da özellikle ifade edelim. Bir şeyin arkasından konuşmak. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. Gıybeti bir kere kim kullanır? Kim gıybet eder sorusunun bir cevabı geldi. Gıybet, ehli edavet. Demek ki gıybet eden birisi hakkında konuşan kişinin bir kere bir, düşmanlığı var. İki, haset var, kıskançlık var. Üç, inat var. Bu üç haslet, üçü de müminin hasleti değil. Müminin vasfı değil. Mesela müminin vasfı sebattır. Bakın, inat yerine sebattır. İnat nedir? Menfi olan, kötü olan, çirkin olan bir şeyde ısrar etmektir. Sebat nedir? Hakta ısrar etmektir. Doğru olan bir şeyde ısrara sebat deniyor. Hak olan yoldan ayrılmıyorsun yani. Ne olursa olsun ben namazlarımı, 5 vakit namazımı hakkıyla eda edeceğim. Bunda devamlılık, buna sebat deniyor yani. Ama bir de var ki hiç sabah namazına kalkmıyor. Hatta kaldırılmak isteniyor, yine kalkmıyor. Annesi, oğlum kalk şöyle böyle, yine kalkmıyor. Bunun adı nedir? İnat. Demiş yani Nuh demiş, peygamber dememişler yani. Bu inattan geliyor yani. Nuh Aleyhisselam'ın 1050 sene mi, 950 sene mi peygamberliği var. Veya hayatı var, peygamberliği var. Bu zaman dilimi içerisinde kendine inananları sayılıdır yani. Çok yüksek sayı değildir. Birkaç kişidir yani sayısı. Hatta oğlu, hanımı kendisine iman etmemişlerdir. Nuh diyor, peygamber demiyor ifadesi özellikle ailesiyle ilgilidir yani. Sen peygamber değil, sen Nuh'sun. Demiş, onda inat etmişler yani. Ama hakta sebat, hakta ısrarın yolu nedir? Sebattır. Haset, kıskançlık. Mümin vasfı değil. Mümin iftihar eder. Mesela bir kardeşinin güzel bir vasfı var. O güzel vasıftan dolayı elhamdülillah kardeşimizin güzellikleriyle iftihar ediyoruz, övünüyoruz der. Mümin böyle yapar yani. Ama mümin olmayan haset eder. Kıskançlık yapar. Ya onda var, bende yok. Veya onun olmaması için elinden geleni yapar. Kıskançlığın tarifi bu. Peki bu bir küfür vasfı olduğu halde müminde olur mu? Oluyor. Kafirlik vasıfları küfre aittir. Müminde olur mu? Olur. Ama mümin olanı kafir etmez. Ne gibi? Yalan gibi. Yalan bir kafir vasfıdır. Ama Müslümanda da olabilir. Müslümanda olması Müslümanı haşa kafir etmez. Ne yapar peki? Günahkar yapar. Günahkar yapar. Yalanın en büyüğü inkardır. Allah'ı inkardır. İşte o zaman küfre girer yani. O zaman küfre girer. Bir de düşmanlık. Düşmanlık da küfrün sıfatlarındadır. Çünkü niye mümin kardeşine düşmanlık edemez yani? Düşmanlık edemez. Etmesi gereken şey muhabbettir, sevgidir. düşmanlık edecekse nefsindeki düşmanlığa düşmanlık etmesi gerekiyor. Dolayısıyla gıybet bu üç noktadan çıkabiliyor. Demek ki bir insanda düşmanlık oldu muydu kardeşine karşı? Bir insanda kıskançlık oldu muydu kardeşine karşı? Bir insanda yanlış olan bir şeyde inat olduğu zaman sonuçta gıybet ortaya çıkacaktır yani. Gıybeti ortaya doğuran sebepler bunlar. Peki nedir gıybet? Gıybet odur ki, bu hadis-i şerifin izahı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sorulan sorulardan bir tanesinin izahı. Ya Resulallah, gıybet nedir? Sorusunun izahıdır. Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsa idi ve işitseydi. Bir, hazır olsa, iki, işitseydi. Demek ki gıybet edilirken adam yok ortada. Ortada değil yani. İşitseydi, kerahet edip darılacaktı. Yani üzülecekti, onu çirkin bir şekilde karşılayacaktı ve aynı zamanda kırılacaktı. Kırılacaktı. Gıybet bu. Gıybet bu. Eğer doğru desen, bazen söylüyor ya, iyi ama biz onun kötülüklerini söyledik ama bu kötülükler onda var. Erkek, senin yüzüne söyleyeceğim. Doğru mu?
Tabii,
yüzüne söyle yani. Arkasından niye konuşuyorsun ki yani? Arkasından konuşma. Git yüzüne söyle. Yüzüne söyleyip söylemeyip arkasından konuştun muydu? Onun da kırılacağı ve darılacağı bir şeyse bunun adı gıybet. Gıybet. Eğer yalan dese, onda olmayan bir şeyi eğer ifade ediyorsa, bu sefer ne oldu? Hem gıybet, hem iftira. İki katlı, çirkin bir günah oldu. Eğer yalan dese, hem gıybet, hem iftira. İki katlı, çirkin bir günah. Gıybetin tarifi bu. Şimdi gelelim, tekrar ayet-i kerimeye dönelim. İşte, اَيُّهِبُّ اَهَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ اَخ۪يهِ مَيْتَ ayetinde 6 derece zemmi zemmeder. Zemmi zemmetmek, kötülemeyi kötülemek demektir. Kötülemek neydi? Gıybetti. Gıybetle ne yapıyordu kardeş? Kardeşini kötülüyordu. O kardeşin kardeşi kötülemeyi ayet-i kerime kötülüyor. Bu kötü bir şey yapma diyor. Kaç derece? 6 derece. Şimdi o 6 dereceyi tek tek okuyacağız. Müthiş bir mana. Berzon Hazretleri buna müthiş bir izah getiriyor. Şu ayet bil fiil gıybet edenlere müteveccih olduğu vakit manası gelecek tarzda oluyor şöyle ki. Malumdur. Ayetin başında hemze, elif var. Sormak aya manasınadır. Bu sormak ifadesi ayetin bütün kelimelerine tek tek giriyor. Tek tek giriyor. O sormak manası su gibi. Ayetin bütün kelimelerine girer. Her kelimede bir hükmü zımni, gizli bir hüküm ortaya çıkarır. Ne gibi? Şimdi gelecek tek tek. İşte birincisi, hemze iledir. Aya, sual ve cevap mahalli olan aklınız yok mu ki bu derece çirkin bir şey anlamıyor? Gelin, mantık ve muhakeme noktasında bu meseleyi ölçüp biçip tartalım. Neyi tartacağız? Ölü bir kardeşi masaya yatırmışız. Ellerimize çatal ve kaşık almışız. Etrafına geçip oturmuşuz. Her birimiz bir yerinden çatallıyoruz. Ne kadar güzel bir fiil. Bu fiilin güzelliği var mı? Enteresan bir şey. Bunu anlatıyor. Yani. Akıl noktasında sor diyor kendine. Bu fiil güzel mi yani? Bu fiil mantıklı mı? Bu fiil muhakemeli mi yani? Böyle bir şey insan yapabilir mi? Böyle bir şey insan nasıl yapar? Aklınız yok mu? Ölü bir insanın etini ne yapacaksınız? Çatallayacaksınız. Ondan sonra yiyeceksiniz yani. Gıybet, ayet-i kerimenin ifadesi, ölü kardeşinizin etini yemek gibi. Yemek gibi. Şimdi bakın, Cenab-ı Hak insanı hürmetli olarak yaratıyor, doğru mu? Hürmetli. Diğer mevcudat ve mahlukat noktasında en keremli. Ve kerremne beni Adem'e. İnsan, bütün mevcudat ve mahlukatın en üstünü. Bu sadece istat ve kabiliyeti itibariyle mi? Yani bu insanda akıl var, fikir var, şuur var, kalp var, işte ruhu en yüksek âli özellikler var. Uzuvlar noktasında da böyle mi? Evet. İnsanın şu sureti bile. Yani bakın, Belki yapısal olarak karbon atomudur yani. Malzeme olarak aynıdır. Fakat aynı malzemeyi Cenab-ı Hak ahseni takvime çeviriyor. Ahseni takvime çevirdiğinden dolayı Cenab-ı Hak bakın şu yüzü cehennemde yakmıyor. Enteresan. Cehenneme giren insan suretinde girmiyor. Hayvan suretinde giriyor. Niye? İnsan sureti cehennemde yakılmaya layık değil. Allah değiştiriyor. Değiştiriyor. Şimdi insanın bu suretinin kadir ve kıymetinden dolayı insanın sadece manevi boyutu değil, maddi boyutu da kıymetli. Yani maddi gözünü çıkaramadığı gibi manevi gözünü de çıkaramaz. Bakın bu noktada kıymetli. Bu kıymet öyle bir seviyede ki bir hayvanı kesersiniz, etini satarsınız, doğru mu? Peki soruyorum, insanın herhangi bir uzvu satılabilir mi? Yani böbrek mafyasını saymıyoruz. Onlar yanlış yapıyorlar yani. Onlar hürmetsizlik yapıyorlar. Allah buna müsaade etmiyor. İnsanın hiçbir uzvu satılamaz. Çünkü niye? Hiçbir uzvuna paha biçilemez. Değerlidir yani. Kıymetlidir. Ne yapılabilir? Ancak bağışlanabilir. Bak bağışlayabilirsin yani. Sonra vefat eden bir insanı bakın rastgele bir yerde bırakamazsınız. Defnetmenin altında yatan sırlardan bir tanesi ne biliyor musunuz? O insanın o cesedi de kıymetlidir yani. Dolayısıyla o ölmüş olan cesede bakın ruh gitmiş. Ruha takılı olan bütün duygular gitmiş. Sadece bir et kalmış yani. 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo et yani. Başka bir şey yok. Tutuyorsun, yıkıyorsun. Kefenliyorsun. Özel bir merasim düzenliyorsun. Sonra götürüp toprağa ne yapıyorsun? Defnediyorsun, gömüyorsun. Bunun altına yatan sır hürmetten kaynaklanıyor. Bu kadar hürmetli olan, yani sadece manevi boyutu değil, maddi boyutu da bu kadar hürmetli olan bir mevcut ve mahluk, ölü haline dahi ne yapılamıyor? Dokunulamıyor. Ama gıybetle insan ne yapmış oluyor? Ayet-i Kerime'nin ifadesiyle o insanın şahsiyet-i maneviyesini aşağıda gelecek. Gıybet o insanın ırzına tecavüzdür. Irz şeref demek, şeref. Aşağıda gelecek yani. Hadislerde geçiyor. Ben bu ifadeyi rastgele kullanmadım yani. Hadislerde böyle geçiyor. Gıybet ribadan sonra, faizden sonra en şiddetli günahlardan bir tanesi. O insanın hukukunu tamamen zayi etmektir yani. Zayi etmektir yani. Şurada Osman, herkesin günahı var mıdır? Günahı olmayan yok. Peygamberler masum yani. Şurada bir kardeşimizin gıybetini ederim. Ondan sonra kardeş içeri girsin. Cemaat nefsi bilsin. Kimse yüzüne bakamaz. Doğru mu? Osman Bostan'ın bir sürü günahı var. Bilseniz daha da istifade edemezsiniz yani. Şimdi Allah örtüyor mu örtmüyor mu soruyorum günahları. Bak Allah açmıyor. Herkesin günahı olduğu halde Allah açmıyor. Çünkü niye? Aşağıda gelecek. Sosyal hayattaki denge bunu gerektiriyor yani. Defter de ahirette açılacak yani. Ahirette açılacak. Burada Cenab-ı Hak her şeyi kapatıyor. Allah'ın kapattığı şeyi ben niye açıyorum ki? Ben Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmam gerekmiyor muydu yani? Madem Allah'ın ahlakıyla ahlaklanacağım, Allah settardır, bütün ayıpları örtüyor. Öyleyse bana da düşen şey, örtmem lazım yani. Açığa çıkaramam yani. Söyleyeceksen, yani dilim bir kelam ifade edecekse, güzellikleri konuşalım ya. Yok mu? Hiç mi güzellik kalmadı? Nefsin hoşuna gidiyor ya. Nefis orada ön plana çıkıyor ve başlıyor perişan etmeye. İşte akıl noktasından sorduğumuz zaman, alacağımız cevap, hayır, biz mümkün değil bir kardeşimizin, ölü bir kardeşimizin etini çatallamak, yemek mümkün değil. Böyle bir şeyi aklen yapamayız, yapamayız. Dolayısıyla burada aklı selim olan insanlara bir soru geliyor yani. Bu akıl noktasından baktın mıydı, bu nefret edilecek bir fiildir. Bundan kaçmak gerekiyor. Tabii insan işlemiş olduğu günahları bunu da özellikle ifade ederim. Üstad Hazretleri bunu yine lemalarda ifade ediyor. Mesela Mu'tezile demiş ki günahı kebairi işleyen bir insan kafir olur. Mutezile imamları böyle ifade etmiş. İman kalpte durmaz. Bir insan büyük bir günah işlediği zaman iman kalpten çıkar. Niye böyle? Çünkü iman kalpteyken o insan o büyük günah işleyemez. İşlediyse iman kalpten çıkmış demektir. Ne oldu? Çıktı, muallakta duruyor böyle. Havada duruyor yani. Sonra o insan tövbe eder, nedamet eder, tecdidi iman eder, tekrar iman gelir, onun kalbine yerleşir. Böyle midir? Mutezilerin itikadı böyle. Fakat ehli sünnetin itikadı böyle değil. Ehli sünnetin itikadınca bir insan günah-ı kebair, büyük bir günah. Nedir büyük bir günah? Adam öldürmek. Bir insan adam öldürmekle haşa kafir olmuş olmaz. Niçin kafir olmaz? Evzuan Hazretleri buna cevap veriyor. Diyor ki o insan o fiili icra ederken o anda hissiyle, hevesiyle, nefsiyle bunu işlemiştir. Aklı ve kalbiyle işlememiştir. Aklı ve kalbiyle değil, hissi, hevesi ve nefsiyle işlediğinden dolayı günahkar olur. Mümin olarak da devam eder. Ama onlar bu sırrı anlamamışlar. Bu meseleyi tam tahlil edemediklerinden dolayı günah-ı kebair işleyen, büyük günahları işleyen küfre girer demişler. Şimdi insan, niçin bunu ifade ettim? Şimdi aklen şimdi bunu mesela şu anda sohbet ortamındayız. Aklen bu meseleyi tetkik ve tahlil ettiğimiz zaman hayır mümkün değil. Asla böyle bir nefret edilecek fiilin işlenmemesi, icra edilmemesi gerekiyor. Fakat insan ne yapıyorsa ona dalıyor, doğru mu? İnsanın böyle bir günaha girmesinin altına yatan sebep nefsidir. Nefsin almış olduğu keyif ve lezzettir yani. Menhus bir lezzet var. Dolayısıyla burada ne olması gerekiyor? Nefsin terbiye edilmesi gerekiyor. Nefse bir pay çıkarılmaması gerekiyor. Nefis terbiye edilirse insan gıybetten de uzaklaşır. Yoksa ne kadar akıl, mantık ve muhakeme noktasında bunun nefret edilecek bir fiil olduğunu bilirse bilsin insan, nefsini terbiye etmediği müddetçe o bozuk günahı ne yapacaktır? İşleyecektir, Allah muhafaza etsin. Burada nefislerin terbiyesine büyük bir pay düşüyor. İkincisi, yuhibbu lafzıyla der. Aya, sevmek ve nefret etmek mahalli olan kalbiniz bozulmuş mu ki en menfur bir işi yapar? İkincisi bu. Birincisi aklen konuştuk. Aklen bütün umma şey. İkincisi kalben konuşuyoruz. Sevmek mahalli kalbimiz. Aynı zamanda nefret etmek mahalli de kalbimiz. Soru şu. Sen mümin kardeşini seviyor musun? El cevap evet seviyorum. Peki böyle bir günahtan nefret ediyor musun? Evet nefret ediyorum. Madem kardeşini seviyorsun, bu günahtan da nefret ediyorsan o zaman bu günahı niçin işliyorsun sen? Nasıl işliyorsun? Ya bunun altında ikinci bir soru geliyor. Demek ki sen gerçek manada kardeşini sevmiyorsun. Demek ki sen tam manasıyla bu günahtan nefret etmiyorsun. Kalbiniz bozulmuş mu ki? Burada kalp noktasında dahi ne yaptı? Bir soru sordu. Öyleyse insan bu noktada kalbine de ne yapması gerekiyor? Dikkat etmesi gerekiyor. Üçüncüsü, ehadüküm kelimesiyle der. Cemaatten hayatını alan, hayat-ı içtimaiye ve medeniyetiniz ne olmuş ki böyle hayatınızı zehirleyen bir ameli kabul eder? Bakın şurada 40-50 kişiyiz. Şimdi biz hayatımızı nereden alıyoruz? Cemaatten alıyoruz. Yani birlikten, beraberlikten, sosyal hayattan. İnsan medeni bir varlık. Tek başına yaşayamaz. Tek başına yaşayamaz. Topluluk içinde yaşıyoruz. Yani evde beraberiz, mahallede beraberiz, dışarıda beraberiz, iş hayatında beraberiz, eğitim hayatında, sosyal hayatta, ticari hayatta hepsinde beraberiz. Şimdi düşünün ki bir mümin beraber olduğu ne kadar insan varsa hepsinin gıybetini yapıyor. Bu ne yaptı? Tamamen sosyal hayatı bitirdi. Ne demek yani? Gıybetini yaptığı insanların yüzüne nasıl bakacak? Nasıl gidip gelecek? Nasıl beraber olacak? Tamamen sosyal hayatı bitiriyor. tamamen şahsı maneviyi bitiriyor. Medeni hayat diye bir şey kalmıyor yani. Kalmıyor yani. İki kişi birbirine bu şekilde konuşuyor. Sonuç nedir? Aslında o iki kişi bir araya gelemeyecektir yani. Gelemeyecektir. Geliyorsa çok farklı bir manadır yani. Hakiki manada gelemez yani. Gelemez. Dolayısıyla madem biz hayatımızı, nedir, yaşantımızı özellikle birlik ve beraberlikten aldığımız kuvvetle alıyoruz yani. Öyleyse birliği, beraberliği zedeleyecek böyle bir fiile insan cüret etmemesi lazım, girmemesi lazım yani. Bakın şu anda Türkiye'de en çok yapılan şeylerden bir tanesi nedir? Gıybettir yani. En çok şey yapılan şey Türkiye'de yani. Ne olursa olsun, kim olursa olsun yani. Yanlışlar olabilir. Geçen derste de bunu ifade ettik. Başka bir yerde de özellikle bu soruldu. Ama şu hatalar var. Olabilir. Olabilir yani. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın bir kanunu var. Kanunu var. Bu kanuna bakacağız biz. Bu kanuna bakacağız. Şimdi mesela diyelim bir insanın 50 tane günahı var. Bir insanın 50 tane günahı var. 60 tane de iyiliği var yani. 60 tane de iyiliği var. Ve bu insan bu şekliyle alem-i ahirete gitti. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın müminden bahsediyoruz. Mümin olarak gitti, 50 tane günahı var, 60 tane de sevabı var. Şimdi Cenab-ı Hak bu mümine nasıl muamele edecek? Şu şekilde mi bir muamele? Senin 50 tane günahın var, bu 50 tane günahından dolayı seni cehenneme atacağız. 50 tane günahın cezası neyse o kadar ceza çekeceksin. Sonra 60 tane sevabın için cennete geleceksin. Terazi böyle mi kuruluyor? Terazi böyle değil. Bak terazi diyoruz. Mizan. Orada bir mizan kuruluyor yani. Bir kefeye iyilikler, bir kefeye neler? Kötülükler, günahlar konuyor yani. Ve tartılıyorlar yani. Tartılırken hasenatın seyyiata, iyiliğin kötülüğe galibiyeti ve mağlubiyeti noktasında muamele yapılıyor. Birinci tarz muamele doğru muamele değil. Günahları kadar yanacak, sevapları kadar da cennet de öyle değil. 50 günahla gitti. 60 da sevabı var. Geriye ne kaldı? 10 tane sevap kaldı. Yani bakın bir çocuk dahi bu hesabı yapabiliyor. Artı eksi. Eksi 50 artı 60 eşittir kaçtır? Artı 10'dur doğru mu? Artı 10. Yani bu müminin geriye neyi kaldı? 10 tane iyiliği. 60 tane iyiliğin 50 tane günahı götürdü, geriye 10 tanesi kaldı. O 10 tane iyilikle bu ne yapar? Direkt cennete gider. Bir tane iyilik kalsa yine direkt cennete gider. İyilik kalmadı. 50 günah, 50 sevap. Sonuç 0. Ve bu mümin. Ne oldu yine? Direkt cennete gidiyor. Efendim?
Eksiye düşmedikçe direkt cennete.
Direkt cennete gidiyor. Farz edelim ki eksiye düştü. Farz edelim eksiye düştü. Cenab-ı Hakk'ın affı ve mağfireti var mı?
Ya.
Bu sefer başka kanunlar devreye giriyor. Evet. Allah affedebilir. Hatta yani biraz daha farklı konuşalım. Kul hakkı var. Cenab-ı Hakk'ın da çok sevdiği bir kul. Ama kul hakkı var. Hani kul hakkı affedilmez diyoruz. Doğru mu? Evet. Adalet tecelli edilecek. O kulun hakkı verilecek. Cenab-ı Hak şöyle bir muamele yapsa ne olacak? Dedi ki tamam. Ben bu kulun hakkını sana veriyorum. Bunu cehenneme koymuyorum ama sana veriyorum. Senin hakkını iade ediyorum yani. Yani 10 lirayı o vereceğine ben veriyorum yani. Tamam bitti. Allah verebilir yani. Allah burada tasarruf edebilir. Allah'ın hadisi kutsi, rahmeti, gazabını geçti mi geçmedi mi? Bu mesele bu. Allah'ın rahmeti sonsuz değil mi? Ha, şimdi ortaya şu çıkıyor. Cenab-ı Hak bu şekilde muamele ediyorsa biz niye bu şekilde muamele etmiyoruz? Bakın sonuçta bir günah kalmadı. Yani sevap günaha galipse konuşacağımız ne olması gerekiyor? Sevap olması gerekiyor. Günah olmaması gerekiyor. Ama tam tersi oluyor. Acaba nerede eksiği var onu bulalım. Nerede noksanı var onu bulalım. Nerede yanlış yaptı onu bulalım. Dinde tecessüs de yok. وَلَا تَجَسَّسُوا Araştırmayın. Ayet-i kerime. Araştırmayın. Tecessüs etmeyin. Bakın. Allah örtüyor, siz de örtün. Allah adaletini böyle muamele, siz de böyle muamele yapın. Bu şekilde olsa var ya, kimse kimseye gıybet etmez yani. Ve ortalıkta sakinleşir. Herkes son gaz gidiyor maşallah yani. Nereye gidiyoruz yani? Yangına su mu sıkıyorsunuz abi, yoksa ateş mi gönderiyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz? Adamlar gittiği zaman itfaiye ne yapıyor yangına? Su sıkıyor. Hatta sunun içinde yakıcı ve yanıcı madde var. Onun yerine başka bir şey sıkıyorlar. Doğru mu? Köpük. Bunu kullanıyor yani. Kimyasal bir madde kullanıyor. Hiç yakma ve yanma özelliği olmayan bir malzeme kullanıyor. Ta ki hızlı bir şekilde sönsün. Ya yangına böyle gidilir yani. Yangın var, sen de elinde körük var. Nereye? Yangına alevlendir. Ya zaten ateş bacayı sarmış. Yani gerek yok yani. Yaktın mı sen de yanacaksın, perişan olacaksın yani. Bu yani. Gıybet budur yani. Aşağıda gelecek, onu ifade edecek yani. Dördüncüsü, en ye'küle lehme kelamıyla der. İnsaniyetiniz ne olmuş ki? Böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz. Lehm, et demek, doğru mu? Etini dişinizle parçalıyorsunuz yani. Siz insaniyetten çıktınız mı? Ayet-i Kerime bunu bize söylüyor. Değil mi? Mesela şimdi et yiyen, insan eti yiyen neler var? Yamyamlar var yani. Ne kadar şimdi insan diyeceğiz ki yani? Ne kadar? Vahşi. Hatta bakın, canavar ifadesi kullanılıyor. Şimdi canavarlık bunun yanında hafif kalır. Hafif kalır. İnsanın zulmü anlatırken innel insane le zalum ifadesi kullanıyor ayeti kerimede. İnsan ne kadar zalimdir. Zalimdir. Oradaki zalum mübalağa sırası kullanılıyor. Ne demek yani? İnsan zalimlerden de zalimdir. Bir insan canavarlık yapmaya başladı mıydı? Normal canavarlardan da canavar olur yani. Bu enteresan bir şey. Gıybette çok büyük bir canavarlık olduğu ifade ediliyor. İnsaniyetten tamamen çıkmış bir vaziyette. Ne demek? Bir aslanı düşünün. Canavar. Aç. Bir sürü geçiyor. Ceylan sürüsü. Tutuyor ceylanlardan bir tanesini yakalıyor. Doğru mu? Bu helal değil mesela. Bir yanlış yapıyor. Canavarlık yapıyor. Gidiyor masum bir hayvanı öldürüyor, yiyor yani. Allah onun cezasını veriyor ayrı. Onun şeyi, helal rızkı, ölmüş hayvanların etleri. Canlı hayvanı öldürüp de kendine rızık yapmak canavar için dahi olsa haram. Haram. Bu yasak. Bu yasak. Kainatta Cenab-ı Hakk'ın koymuş olduğu hissi şefkate muhalefet etmiş oluyor. Kendi evladını öldürmüyor. Kendi cinsini öldürmüyor. Bakın, aslanlar toplu beraber yaşıyor. Küçüğü de var, büyüğü de var. Aç kaldığı zaman küçüğüne saldırmıyor ki. Bakın, ama hariçten birisine saldırıyor. Bakın. Saldırdı, bir yanlış yaptı. Kaç tane öldürüyor? Bir tane ya. Alıyor kenara. Karnı doyunca da yanından istediği kadar sürü geçsin. Olduğu gibi orada yatıyor yani. Bakın. İkinciyi, üçüncüyü, beşinciyi parçalamıyor yani. Onun da canavarlığı nihayette bu kadar yani. Daha yok yani. Daha yok. Ama gel insana, insan bir başladı mıydı Allah korusun. İster maddi ister manevi yani. İster maddi insan öldürsün, öldürmeye başladı mı nihayeti yok. İster manevi insan öldürsün, onun da nihayeti yok. Dolayısıyla insaniyeti bir nevi sukut etme seviyesine geliyor. İşte Suriye yani. Doğru mu? Orada maddi insanları götürüyorlar. Doğru mu? Gıybet İnsanın şahsı manevisini götürüyor. Onun da ondan nedir? Geri kalır yani, yok yani. Fark etmiyor yani. Günah-ı kebair. Günah-ı kebairin bir aşağısı gıybet. Yedi büyük günahtan bahsediliyor. Günahlar 70'e kadar çıkıyor yani. 70'e kadar çıkıyor. Büyük günahlar. İnsaniyetiniz ne olmuş ki böyle canavarcasına arkadaşınızı diş ile parçalamayı yapıyorsunuz? Beşincisi, ehihi kelamıyla der. Ehihi, kardeşim. Hiç rikkati cinsiyeniz, Hiç sıla-i rahminiz yok mu ki? Hiç kardeşine gidip gelmiyor musun? Hiç onunla beraber olmuyor musun? Hiç kardeşine senin şefkatin yok mu? Dikkat, cinsiye bu. İnsanın kendi cinsine, hem cinsine bir şefkati vardır yani. E bu senin kardeşin, daha çok şefkatin olması lazım. Yok mu ki böyle çok cihetlerle kardeşiniz olan bir mazlumun şahs-ı manevisini insafsızca dişliyorsunuz yani. Bakın çok enteresan bir şey, dikkatini çekiyor mu? Ayet-i kerimede asla ve asla böyle bir şeye yeri yok. Yeri yok. Ne olursa olsun gıybet zemmediliyor, kötüleniyor yani. Ve hiç aklınız yok mu ki kendi azanızı kendi dişinizle divane gibi ısırıyorsunuz? Müminler birbirlerinin azaları hükmündedir. Azaları hükmündedir yani. Biz nedir? Bir bina oluşturuyoruz. İslamiyet binasının tuğlası olduğumuz gibi. İslamiyet binasını oluşturan her birimiz bir tuğla olduğumuz gibi. Aynı zamanda İslamiyet şahsı manevisinin her birimiz bir azası hükmündeyiz. Aza olduğuna göre ben kardeşimin gıybetini ederken kendi azamı dişliyorum yani. Kendime zarar veriyorum. Zarar kendime. Onun şahsı manevisinin bitmesi benim de bir uzvumun bitmesi demektir yani. Cephede nedir? 100 tane asker var. Birbirini kötülecekte askerlerin sayısı tek tek azalıyor. Ne kadar kendileri 100 tane görünürse görsün birlik bozuldu, beraberlik bozuldu. Sonuç nedir? Mağlubiyettir yani. Bakın gıybet Allah korusun mağlubiyete götürüyor yani. Yani insanın dikkat etmesi gerekiyor yani. Şu memleketin selameti gıybetten uzaklaşmaktadır. Hangi türde olursa olsun, kim kim olursa olsun. Allah korusun bir de toplu yapılan şeyler var ya, bir kalmaz. Bine çıkar. Binlere çıkar yani. Bir hususi bir insanı gıybet etmek var. Bir de bir topluluğu gıybet etmek var. Bir memleketi gıybet etmek var. Bir idareyi gıybet etmek var. Bunlar ne oluyor? O idarenin müntesibi ne kadarsa, onun şahsı manevisi ne kadar büyükse o kadar gıybetin önü açılmış oluyor, büyük büyük oluyor. Allah muhafaza etsin. Günah da o nispetle büyüyor. Altıncısı, meyte keramıyla der. Vicdanınız nerede? Bakın akla sordu, kalbe sordu, insaniyete sordu, şahsı maneviye sordu, medeniyete sordu. Bütün hepsine tek tek sordu, sordu, sordu. En nihayette en zirve olan bir şeye soruyor. En zirve. İnsanda duygular içerisinde en zirve olan vicdandır. Vicdandır yani. Akıl susabilir, şu susabilir, şu susabilir, şu susabilir. Ya senin hiç vicdanın yok mu? Sen bu günahı nasıl işledin? Bazen deriz ya vicdansız. Doğru mu? Kalpsiz dediğimiz gibi vicdansız. Akılsız dediğimiz gibi vicdansız. Bakın. Ne diyor? Vicdanınız nerede? Fıtratınız bozulmuş mu ki? Ne demek yani? Çünkü vicdan hep hakkı söyler. İnsan bir fiil işlediği zaman, Bevzuan Hazretleri vicdanı tarif ederken, alemi gayb ve alemi şehadetin noktayı iltisak ediyor, kesişme noktası. Şu görünen alemle görünmeyen alem arasında gidiş gelişlerin kesiştiği nokta. Adeta orada her ikisi hakkında bir hüküm veriliyor yani. Ben bir fiil icra ediyorum, konuşuyorum şu görünen alemde. Bu konuştuğum şey doğru mu yanlış mı? Bu da konuştuğum şeyin görünmeyen kısmı. Vicdanla sor, hükmü ortaya koyarsın yani. Vicdanla sorduğun zaman ya ben konuşuyorum ama yanlış konuşuyorum yani. Bunun hükmünü vicdan verir yani. Bir fiil icra ediyor. Adam evden içeri girmiş, çalıyor yani. Hırsızlık. O anda vicdanla soracak olsa vicdanı ne yapacaktır? O hırsızlığın manevi boyutunu, yanlış olduğunu net söyleyecektir. Sen yanlış yapıyorsun. İnsanlar ya vicdanlarını bozuyorlar yanlış yaparken ya da vicdanlarını susturuyorlar, ikisinden birisi. Dinlemiyorlar adeta yani. Şurada konuşulan bir hak var. Birisi de kulaklarına pamuk tıkamış. Hakkı duymuyor. Ama hak ortada yani. Hakkı duymuyor. Ne yapmış? Pamuk. Ne zaman pamuğu çıkarsa hakkı duyacaktır yani. Bazen ne yapıyor insan? Vicdanının kulaklarına pamuk tıkıyor. Normalde vicdan duyuyor. Ama pamuk tıkadığı müddetçe artık duymamaya başlıyor yani. Pamuğu çıkardığı anda onun doğru veya yanlış olduğunu vicdan ne yapacaktır? Net ortaya koyacaktır. Gıybet iyi midir, kötü müdür? Vicdana sor. Hayır, asla. Bakın hemen bu hükmü ne yapıyor? veriyor yani. Demek şu ayetin ifadesiyle ve kelimelerin ayrı ayrı delaletiyle zem ve gıybet, kötülemek ve gıybet aklen ve kalben ve insaniyeten ve vicdanen ve fıtraten ve milliyeten mezmumdur. Zemmedilmiştir, kötülenmiştir. İşte bak nasıl şu ayet icaz kerana 6 mertebe zemmi zemmetmekle icaz kerana 6 derece o cürümden zecreder, insanı uzaklaştırır. Gıybet, ehli adavet ve haset ve inadın en çok istimal ettikleri alçak bir silahtır. İzzet-i nefis sahibi bu pis silaha tenezzül edip istimal etmez. Yani nefsini yüksek tutan, kendini büyük gören bir insan nedir? Bu alçak silahı kullanıp da nedir? Kendisini alçaltmaz. İşte onlar meşhur bir zat demiş, düşmanıma gıybetle ceza vermekten nefsimi yüksek tutuyorum. Ben düşmanıma ceza vereceksem, eğer onun hakkında kötü konuşacaksam yüzüne konuşurum. Onun arkasından konuşmaktan nefsimi yüksek tutuyorum. Onun hakkının arkasından konuşmam. Çünkü gıybet nedir? Zayıf ve zelil ve aşağıların silahıdır. Zayıf, zelil ve aşağıların silahıdır. Bu noktada insan gıybete girmemesi gerekiyor. Girerse demek ki bu adamın bir zayıflığı var. Zayıflığı var yani. Bu adam demek ki nefis itibariyle biraz aşağılarda yani. Ve o anda aşağıya düşmüş oluyor yani. Gıybetin yapısında bu var yani. Yapısında bu var. Sanal alemin delikanlıları var yani. Alabildiğine konuşuyorlar. Doğru değil yani. Doğru değil. Kendilerine zarar veriyorlar, memlekete zarar veriyorlar, herkese zarar veriyorlar. Hakikaten izzetliysen, hakikaten güçlü ve kuvvetliysen karşısında konuş. Kim için konuşuyorsan çık karşısına, karşısında konuş yani. Gıybet odur ki, gıybet edilen adam hazır olsaydı veya işitseydi, kerahat edip darılacaktı. Eğer doğru dese zaten gıybettir, eğer yalan dese hem gıybet hem iftiradır, iki katlı çirkin bir günahtır. En başta bunu ifade etmiştik. Şimdi gelelim işin farklı bir boyutuna. Hiç mi gıybet edilmez? Sorun. Hiç mi konuşamayacağız yani? Ağzımızı bağlayacak mıyız yani?
İyiye konuşuyoruz hep.
Değil mi?
İyi konuşuyoruz.
Şimdi gelecek. Şimdi bakın, gıybetin caiz olduğu noktaları ifade edecek.
İyidir bu.
Bunlar önemli. Bunlar gıybetin asıl manası var ya, kötülemek. O kötülemenin altında da ne vardı? Kıskançlık vardı. Düşmanlık vardı. İnat vardı. Burada bunların üçü de yok. Bunların üçü de yok. Şimdi bu kullanım sahasında bunların üçü de olmadan bir insanın gıyabında kötü bir şeyini ifade etmek gıybet değildir. İşte onun için şimdi gıybetin caiz olduğu noktaları ifade edecek. Gıybet mahsus birkaç maddede caiz olabilir. Birisi şekva suretinde bir vazifedar adama der. Şikayet eder derecede vazifeli bir adama der, ta yardım edip o münkeri, o kabahati ondan izale etsin ve hakkını ondan alsın. Bir şirketiniz var, şirketinizde çalışan elemanlarınız var, farz edelim 20 tane personel var, 20 personelden bir tanesi yanlış yapıyor, o personellerden bir tanesi de o yanlışı görüyor. Şimdi ne olması gerekiyor? Bu yanlışın izale edilmesi lazım, doğru mu? Ortadan kaldırılması lazım. O yanlışı gören diğer personel, eğer diğer personellere bunu yayacak olursa, bu doğru olan bir davranış değil. Çünkü o şekilde izale edilmez. Nasıl izale ortadan kalkacak? Vazifedar kim? O personellerin hepsinden, o 20 personelden sorumlu bir kişi var mı orada, tayin edilmiş mi? Gidip ona ifade etmeli. Ya falan arkadaşımız yanlış yapıyor. Lütfen onu uyarın, doğrusunu yapsın. Doğrusunu yapsın. Mesaiye geç geliyor. İşi aksatıyor. Öyle mi? Verimli çalışmıyor. Her türlü şey olabilir. O münkeri, o yanlışı izale etmek için onun hakkında birisi, vazifedar olan birisine konuşabilir. Öğretmen dersinde problemli. Öğrenci de öğretmenin o problemli halini görüyor. Öğrenci ne yapması lazım? Tutup arkadaşları arasında mı bunu konuşacak? Arkadaşları arasında bunu konuşursa gıybet. Olmaz. Yapacağı bir şey varsa gider idareye ifade eder. Efendim, sizin bizim için tayin ettiğiniz öğretmenimizin şu şu eksikleri var, bilginiz olsun. İzah edin. Fakat şu maksatla yapılmaz. Personelin yanlışını gördü bir personel. Tamam. Ben seni yakaladım. Şimdi patrona söyleyeceğim. Senin hakkından gelecek. Ben de rahatlayacağım. Bu nedir? Yine ortaya ne girdi? Kıskançlık girdi. Garaz girdi. Kin girdi. Nefret girdi. Düşmanlık girdi. Ha, bunlar olmaması gerekiyor. Cellat dahi hükmü verilmiş idamlık adamı infaz ederken seni bir öldüreyim de gör diyemez. Diyemez. Ne şefkatten ziyade şefkat ne de nedir? Kin ve nefretten ziyade nefret yapabilir yani. Adalet nedir? Hüküm verilmiştir. Nötr bir şekilde vazifesini uygular. Uygulaması gerekiyor. Hınç alır gibi olmaz. Yapamazsın. Rıza-i ilahi devreden çıkar. Erzurum Hazretleri yine 22. Katil'de doğru. 22. mektupta Hazreti Ali radıyallahu anh'ı misal veriyor. Savaşta Hazreti Ali radıyallahu anh bir kafirle mücadele ederken kafiri yere seriyor. Kılıncını kaldırıp öldüreceği esnada kafir yüzüne tükürüyor. Hazreti Ali radıyallahu anh. Hazreti Ali kılıncı geri çekiyor. Öldürmüyor artık. Şaşırıyor. Niçin diyor beni öldürmedin? Biraz önce diyor seni öldürseydim tam rızayı ilahi için öldürecektim. Şimdi yüzüme tükürdün. Benim nefsim galebe etti. Nefsim galebe ettiği için rızayı ilahi devreden çıktı. Seni şimdi öldüremeyeceğim diyor. Bakın. Kafir ne diyor? Ya diyor bu din bu kadar hassas mı? Ben beni daha hızlı öldüresin diye seni öfkelendirip hızlı şekilde öldüresin diye sana tükürdüm diyor. Madem diyor bu din bu kadar hak, ben de iman ediyorum diyor. Bakın, bir insanın kafir ehli olarak gitmesine değil, mümin olarak hayatının devam etmesine sebep oldu bir fiil. O da rızayı ilahi. İşte ihlas esas alındı mıydı, her şeyde nedir? Bir galibiyet kendisini gösteriyor. Birisi de bir adam onunla teşrik-i mesai etmek ister. Senin ile meşveret eder, sen de sırf maslahat için, garazsız olarak meşveretin hakkını eda etmek için desem, onun ile teşrik-i mesai etme çünkü zarar göreceksin. Şirket kuruyorsun, birisini de kendine ortak olarak alacaksın. Misal yani, ya bu ortak alacağımız adam, acaba hakikaten ortaklık noktasında iyi mi ederiz, kötü mü ederiz? Tanıyanlar kim? Falan falan falan. Ya bir soralım. Gittiniz sordunuz. O da sırf meşruiyetin hakkı için, kurulacak şirketin bekası için. Bakın, kim, garaz, nefret olmayacak. Olmuyor. Yani ya aslında ben onun ortak olup da büyümesini istemiyorum. Onun için diyorum ki ya bu adam kötü, sakın bundan teşrik-i mesai etme. Öyle değil. Bu da gıybete giriyor. Nasıl? Adam hakikaten kötü. Hakikaten ortaklık yapılmaz. O zarar görmeden kurtarmak için nedir? Sana müracaat eden sen diyorsun ki sakın bununla ortaklık yapma. Aynı şey evlenmede de cari değil midir? Hayırlı bir iş. Tanıyanlara ne yapılıyor? İster kız tarafı için olsun, ister erkek tarafı için olsun. Hak namına sual ediliyor. Ya nasıldır? Ailesi nasıldır? Silahesi nasıldır? Çocuk nasıldır? Hepsi tek tek soruluyor. Niye? Ve bir yuva kuruluyor. Yuva emniyetli ve sağlam temeller üzerine kurulmalı. O temeller sağlam olmadı mıydı daha sonra ciddi sıkıntılar olacak. Siz de hak için, maslahat için doğru neyse onu ifade edersiniz. Orada doğru ketmedilmez. Bilinen bir şey varsa ifade edilmesi lazım. Affedersiniz erkek zinakar. Böyle birisinin eğer bu fiilini biliyorsa kişi bildiği halde ya bilmiyorlar çocuk da şey yapmış evlensinler diyemez. İfade etmek zorunda yani. Çünkü yarın öbür gün diğer taraf bunu bilecek olsa o yuvanın yıkılmasına sebebiyet verir. Allah muhafaza etsin ya. Biri de maksadı tahkir ve teşhir değil. Belki maksadı tarif ve tanıtmak için dese o topal ve serseri adam filan yere gitti. Ya Ahmet nereye gitti? Hangi Ahmet? Ya hani burnu eğri olan var ya. Ha, o muydu? Kafası kel olan var ya. Normalde tahkir etmek için bir insanın elbisesiyle ilgili dahi konuşulsa gıybettir. Bakın. Elbisesiyle dahi, saçının şekliyle dahi, ayakkabısıyla dahi konuşulsa gıybettir. Bakın. Kötülemek niyetiyle. Öyle bir ayakkabı giymiş ki berduş. Ha, bak. Kötüledi, doğru mu? Ama tarif için diyebilirsin. Ya şu ayak tabanlarına basarak yürüyen Ahmet mi? Ha o. Ha, o falan yere gitti. Bak tarif için. Topal Ahmet mi? Bakın bir özelliği, o bir özelliği tarif için kullanırsan bu gıybet değil. Ama tarif için değil, tahkir için kullanıyorsan yine ne oldu? Gıybet olmuş oldu. Birisi de, bir dördüncüsünü ifade ediyor. O gıybet edilen adam fasık-ı mütecahirdir. Yani günahıyla iftihar ediyor. Günahını aleni işliyor. Açıktan işlemekten sıkılmıyor. Herkesin bildiği rezil, rüsva, böyle bir adamın gıybet olmaz zaten. Bu adamın her şeyi ifade edilebilir. Zihinleri bulandırmak için değil. Yanlış anlaşılmasın. Yani kötü adamın kötülüğünü konuşalım. Niye konuşalım ki yani? Kötü adamın kötülüğü niye konuşulur? Kötü derken her şeyiyle kötü. Adam aleni, adam onu ifade etmekten, herkes tarafından bilinmesinden sıkılmıyor. Tam tersi memnun oluyor. Öyle bir zalim ki zalimliğinden lezzet alıyor. Zehirlemekten lezzet alıyor. Katil, öldürmekten lezzet alıyor yani. Veya her türlü günahı işliyor, işlemekte iftihar ediyor yani. Bunu da keyfi bir şekilde anlatıyor yani. Böyle bir insandan zarar görülmemesi için anlatılır. Yine anlatıp da zihinleri bozmak ve berbat etmek için değil. Bu noktada böyle bir insanın gıybeti olmaz. Yani fenalıktan sıkılmıyor. Belki işlediği seyyiatıyla iftihar ediyor, günahlarıyla, zulmüyle terezzüz ediyor, lezzet alıyor. Sıkılmıyor, aşikare bir surette işliyor. Bu da yine hadis-i şerifin mealidir. İşte bu mahsus maddelerde garazsız ve sırf hak ve maslahat için gıybet caiz olabilir. Bakın, hak için ve maslahat için bu gibi şeyler caizdir. Yine hak yoksa, maslahat yoksa yine ifade edilmez. Yoksa gıybet, yoksa gıybet. Şimdi yine bir hadis-i şerif geliyor. Nasıl ateş odunu yer bitirir, gıybet dahi amali salihayı yer bitirir. Çok güzel amellerim var. Fakat koymuş olduğun torbanın altı delik. Altı delik yani. Gıybetle durmadan deliyorsun yani. Deliği gittikçe açıyorsun. Güzel şeyler işliyorsun, yapıyorsun ama gıybetle de boşaltıyorsun torbayı. Alem ahirete gidiyorsun, elinde bir şey kalmamış. Müflis kimdir? Sorusunun cevabı. Müflis kimdir? Çok güzel ameller işler. Fakat ahirete onların hiçbirisiyle gidemez. Müflis o. İflas eden odur yani. Büyüdük, büyüdük, büyüdük. Ne olduk? Holding olduk. Sonra valla iflas ettik. Doğru olan bir şey değil ya. Holding olmayı devam ettirmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ya eyyühen nas ubudu rabbeküm. Ey insanlar, Rabbinize ibadet edin. Ayet-i kerime umumi. Bütün insanlara şamil. Bezzon Hazretleri bu ayeti izah ederken diyor ki bu insanlar, bu ayeti kerime inanmayanlara da bakıyor. İnanmayanın ibadeti namaz olamaz, doğru mu? İnanmayanın ibadeti ne olabilir? İman etmek olur. Onun için ayeti kerime inanmayana diyor ki ey münker, münkir, iman et. İman edene ne diyor? Ey mümin, ibadet et. Mümin ibadet ediyor. İbadet edene nasıl hitap ediyor? Ey ibadet eden, ibadetini yükselt. İbadetini yükselt. Yani aşağı seviyede kalmasın. En yüksek seviyeye çıkar. En yüksek seviyede iman edenin, ibadet edene ne der? Ey en yüksek seviyede ibadet eden, ibadetini devam ettir. Hangi seviyede? o yüksek seviyede aşağıya düşme. Düşme. Gıybet ne yapıyor? İbadeti sevapları indiriyor. Bir ton sevap kazanmışsın. O bir tonla git. Onun için yine Cenab-ı Hak bana diyor salih amel ile gelin. Salih amel ile gelin. Salih amel işlemek ayrı bir şey. İşlediğin o salih amelle Allah'a gitmek ayrı bir şey yani. Çünkü niye? Herkes işlediği o salih amelle gidemeyebiliyor. Bana salih amel ile gelin diyor Cenab-ı Hak. Öyleyse insan amellerini muhafaza edip götürmesi gerekiyor. Gıybet neymiş? Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi. Hadis-i şerif öyle müthiş bir misal veriyor ki yani. Ateşin içerisine giren odun hemen kül olur, doğru mu? Hemen kül olur yani. Gıybeti ateşe, salih ameli de oduna benzetiyor, doğru mu? Sen diyor gıybet ettiğin anda o gıybet ateşi senin odun hükmünde olan salih amelini yer ve bitirir. Yer ve bitirir. Elinde avucunda hiçbir şey kalmaz. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi. Ha, burada bir şey daha var. Hani diyorlar ya bir aktif içiciler bir de pasif içiciler var. Pasif içiciler aktif içicilerden daha çok zarar görüyorlar.
Dinleyenler var daha.
Ha, bir gıybet eden var bir de gıybet edeni dinleyen var. O da Allah korusun. Çünkü o da zarar görüyor. Onun da ruh dünyasına aynı şey yansıyor yani. O da o arkadaşı, kardeşi hakkında kötü zan beslemeye başlıyor. O da bir nevi gıybet yapmış oluyor. Doğru mu? Teşvik ediyor, ortak alıyor. Dolayısıyla yani sadece gıybet eden değil, dinleyen de aynı kefeye giriyor yani. İçki, içen, taşıyan, sebep olan, satan, hepsi aynı hükmü alıyor bakın. Oysa gıybette ilgili. Ben gıybet etmedim ama. Dinledin mi? Evet. Sana da sirayet ediyor. Oysa her iki halde. Demek ki edilen yerde dinlemeyeceğiz. Dinlememek için durmayacağız ve konuyu değiştireceğiz. Gücümüz yetiyorsa lütfen yapmayalım diyeceğiz. Nezaketen kibar bir şekilde sohbeti başka yöne çevireceğiz. Değiştireceğiz yani. Bazen bunu yaparken insanları kırarak değil, yanlış anlaşılmasın yani. O insanların yüzüne sert bir şekilde ifadeler kullanarak değil. Yine şeyin de ifadelerinde nezaket şekli vardır yani. O nazikliği elden bırakmamak gerekiyor. Diğer türlüsü yanındaki arkadaşınla bu sefer kötü oluyorsun. O olmaz yani. Eğer senin ifade edeceğin bir şeyi tesir etmeyecekse kibarca, nazikçe bulunduğun yerden ayrılabilirsin yani. Ayrılırsın, işim var, gücüm var. Bana biraz müsaade deyip bu hal dahi tesir eder yani. Ondan sonrasında daha senin yanında belki o gibi şeyler konuşulmaz yani, ifade edilmez yani. Biz 95'te askerlik yaptık küçük yarıda. Tabii askerlikte yani gelenlerin her türlü sınıftan var da ekseriyeti öğretmen. Öğretmen, hakim de var, doktor da var, diğer meslek gruplarından da var. Yedek subay bölüğü. Fakat insanlar oraya geldi miydi bütün meslekleri unutuyorlar yani. Askerlik psikolojisi en aşağı seviyeye kadar iniyorlar yani. Affedersiniz geyik muhabbeti diye bir muhabbet de çok rahat bir şekilde yapıyorlar. Bizim adımız da mübareğe çıkmış. Bizim yanımıza gelirken pek fazla konuşmuyorlar. Konuşmuyorlar. Bizim olmadığımız ortamda konuşuyorlar. Çok samimi olduğumuz bir asker arkadaşımız vardı. Birisi bunu kızdırdı acayip bir şekilde. Döndü baktı ki arkada ben duruyorum. Ya dedi hoca dedi biraz uzağa git dedi. Ben dedi şu arkadaşa bir şey konuşacağım. Biraz dedi sen uzağa git dedi. Yani öyle bir hal insan kesbeder ki yanında yanlışlar konuşulmaz olur yani. İnsanlar sükût eder. O sükût de oldu muydu ortamda ne olmuş olur? Güzelleşmiş olur. Bitiriyoruz. Eğer gıybet etti veyahut isteyerek dinledi. O vakit Allahum mağfir lana ve limen iğtebnahu. Ya Rabbi bizi ve gıybet ettiğimiz kardeşimizi mağfiret et. Dua edeceğiz. Hasbelkader böyle oldu. Hem kendimize ya bir günah işte sen affet. Çünkü niye? Her bir şeyin hemen. Yanlış mı yaptık? Silgi alıp sileceğiz. Tövbe, istiğfar Allah'ın en çok memnun olduğu haldir. En çok memnun olur. Kulun bir yanlış yaptı ama fakat tövbesini de yapıyor. Tövbeyi kim için? Hem kendin için hem karşı taraf için. İki taraf için yapacaksın yani. Olur ya onun da hakkını helal etmesine sebep olur. Veya gıybet edilen adama ne vakit rast gelse. Bunu da yapmalı. Vicdan sahibi bunu yapmalı. Medeni cesaretini gösterecek. Diyecek ki ya hakkını helal et. Ben seni gıybet ettim. Bunu da demesi lazım. O hakla, hukukla da gitmemesi lazım. Cenab-ı Hak böyle bir günahtan bütün Müslümanları, bütün inananları, özellikle memleketimizi muhafaza etsin inşallah. Bütün birbirimize hüsnü zan besleyelim. Güzellikleri yad edelim. Belzuan Hazretleri yine ifade ediyor. Hüsnü zan mümkün olduğu müddetçe suizan etmemek lazım. Bir adamın küfrünü ortaya koyacak 99 tane emare var. İmanını da ortaya koyacak bir tane delil var. 99 küfre dair, bir tane de imana dair. Bu insan yine nedir? Mümindir. Ya, mümin nazarıyla bakılır yani. 99'a bakılmaz. Çünkü niye? Hüsnü zan etme ihtimali var. %1. O %1 esas alınır yani. Onun için böyle bakarsak her şeyimiz çok rahat olacak, çok güzel olacak. İnsanlara güzel bakınca da her şey güzelleşecektir. Şunu da özellikle ifade edelim. Eğer kendimizin gıybetinin yapılmasını istemiyorsak, bunu da ifade edelim. Bu bir formüldür, metottur. Başkasının gıybetini yapmayalım. Çünkü muhafaza eden Allah, hıfz eden Allah, emniyet altında alan Allah, sen birisinin gıybetini yapmadın mıydı? Allah da birisine senin gıybetini yaptırmıyor. Bu enteresan bir şeydir yani. Bu da bir metot. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.